أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kerim kardeşlerim, bu hafta bildiğiniz gibi kaza ve kader konusunu ele alacağız ve geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta İslam'ın kader anlayışını, vahyin getirdiği kadere imanın ne olduğunu ve kadere iman ile gaybi kaderiyeciliğin farkını izah edip ortaya koymaya çalışmıştık. Kitap ve sünnette delilleriyle birlikte ortaya koyduğumuz İslam'ın kader anlayışının varlıktaki her şeyin Allah'ın levh-i mahfuzdaki takdir ve tesciline göre olduğunu, olmuş veya olacak her şeyin ezelde Allah Subhanahu ve Teala tarafından takdir edilip levh-i mahfuzda yazıldığını ve bunun da Allah'ın ilminden kinaye olduğunu beyan etmiş ve açıklamıştık. Buna göre şer'i anlamıyla kader, Allah'ın ilminde geçenler ve bu ilmiyle ezelde yazılanlar ve takdir edilenler demektir. Kur'an'ın ve sünnetin naslarında geçen ve kendisine iman talep edilen mana budur ve bundan başka manası da yoktur. Kaderin manası bu olduğuna göre, o halde insan amellerini yapmaya icbar edilmiştir, zorlanmıştır sözüne hiçbir mahal yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi kulu ameli yapmaya icbar etmez. Çünkü Allah onun ameli ihtiyari olarak kendi iradesiyle yapacağını bilir ve bu ilme binaen yazmıştır. Kişi ise amelini hür olarak ve kendi isteği ve iradesiyle yapar. Bu kişinin o ameli yapacağının Allah Subhanahu tarafından ezeli ilmiyle bilinmesi ve yazılması ise kaderdir. İşte İslam'ın getirdiği bu kadere imanın dışında, bundan ayrı olarak bir de Yunan felsefesinden İslam'a sızmış olan, kulların fiillerine ilişkin tartışmaları ifade eden el-kada vel-kader kader ismiyle maruf kaza ve kader meselesi vardır. Bu dersimizde de işte bu konuyu ele alacak ve bu konudaki tartışmaları ve görüşleri beyan etmeye çalışacağız. İlk olarak bu mesele nereden ve nasıl çıktı sorusunu cevaplamaya çalışalım. Kardeşlerim, bu mesele Yunan felsefesinden gelmiş, Yunan felsefesinin tercüme edilmesiyle Arapçaya tercüme edilmiş ve alimler Yunan felsefesini araştırırlarken bu konuyu da araştırmışlar ve görüşlerini belirtmişlerdir. Bu mesele bizzat Yunan felsefesinin temel meselelerinden bir meseledir. Ki bazen kaza ve kader ismiyle, bazen cebir ve ihtiyar ismiyle, bazen de irade hürriyeti olarak isimlendirmişlerdir. Eski Yunan filozofları işte bu konuyu araştırdılar ve onda ihtilafa, ayrılığa düştüler. Zira Epikürosçular denilen felsefi bir grup, İnsan iradesinin her hususta hür olduğunu ve insanın kendi fiillerini ve bu fiillerden ortaya çıkan özellikleri kendilerinin yarattığını savundular. Ne demek bu? Yani dediler ki, insan yaptığı her fiili kendisi yaratır. İnsanın fiilinden doğan neticeler, yani insan taşı attığında taşın önce yükselmesi ve sonra düşmesi, birisine vurduğu zaman vurduğu kişide acı ve elem oluşması, ateş yaktığında ateşin yaydığı ısı ve ışık gibi fiillerin neticelerinde ortaya çıkan eşyadaki özellikler de bunların tümü insanın fiili ve insanın yaratmasıdır dediler. Buna karşılık kardeşlerim, revakçılar denilen başka bir felsefi grup ise insan iradesinin hür olmadığını, bir yolda yürümeye mecbur olduğunu, dolayısıyla insanın fiillerini ve bunlardan ortaya çıkanları yapmada insan için serbestliğin olmadığını, bilakis bunları icbari olarak yani zorlanmış olarak yaptığını söylediler. Yunan filozofları arasındaki özellikle Yunan felsefesiyle Hristiyanlık ve Yahudilik dininin temellerini karıştıranlar arasındaki tartışma işte bu yön üzere yüzyıllar boyunca devam etti. Müslümanlar özellikle de Mutezile bu meseleden haberdar olunca bu mesele hakkındaki İslam'ın görüşünü açıklamalarının kaçınılmaz olduğunu gördüler. Böylece bu meseleyi Yunan felsefesi meselelerinden bir mesele gibi değil, İslam'daki ilmi meselelerden bir mesele gibi ele aldılar. Zira Mutezile bunu kendi yöntemlerince ve akli münakaşalarına göre araştırdılar. Bu konuya adalet hakkındaki kendi teorilerini uyguladılar. Ve bu meseleyi yine Yunan mantığına göre araştırdılar. Mantıki önermeler neticesinde de bir kısım sonuçlara ulaştılar. Ardından da Kur'an ayetlerini meseleye dair delillerden ziyade akli delillerine destek yapmak için sıraladılar. Böylece dediler ki kardeşlerim, insanın amellerinin gözlemlenmesi sonucunda insanın fiillerinde adaletsizlik yapanın, adaletsiz zulüm işleyenin zalim olduğunu görürüz dediler. Bir kişiye zulüm olan bir fiilde önce yardım edip ardından da yardım ettiği bu fiili yapan kişiyi cezalandıranın abesle iştigal eden bir zalim olduğunu görürüz dediler. Oysa ki adalet Allah'ın sıfatlarındandır. Zulüm ve haksızlık ise ondan münezzehtir. Bundan dolayı hem Allah'ın şer istemediği ve şerri emretmediği hem de Allah'ın ne hayır ne de şer olarak kulların fiillerini yaratmadığı, insan iradesinin özgür olup fiillerinin yaratıcısı olduğu ve bunun içinde hayırdan dolayı mükafatlandırıldığı ve şerden dolayı da cezalandırıldığı sonucuna ulaştılar. Yani şayet kulların fiillerinde fiili irade eden ve fiili yaratan Allah olsaydı, o zaman zulüm ve haksızlık olan bir fiilden dolayı Allah da o fiili irade eden ve yaratan olması hasebiyle zalim olurdu ki Allah bundan tamamen münezzehtir dediler. İşte Mutezile buradan yola çıkarak kulların fiillerini irade eden yani dileyip murad eden ve fiilleri yaratan kulların kendileridir dediler. Görüldüğü gibi kardeşlerim Mutezile Yunan felsefesindeki tartışmalardan Epikürosçuların görüşünü alıp mantıki delillerle ortaya koyup ardından da kendi görüşlerini Kur'an'dan delillendirmeye çalıştı. Mesela Allah kullarına zulmedici değildir ve artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun gibi ayetleri kendi görüşlerine deliller olarak getirdiler. Mutezile işte bu şekilde hareket ederek kaza ve kader, cebir ve ihtiyar veya irade hürriyeti adı altında bu meseleye ilişkin delillerini getirdiler ve bu mesele hakkında İslam'ın görüşü budur dediler. Tabii kardeşlerim, kulların fiillerin meselesinin tartışılması neticesinde bir mesele daha ortaya çıktı. O da tevellüt meselesidir. Yani fiillerden doğanlar ve fiillerin neticesinde ortaya çıkanlar meselesidir. Zira Mutezile insan fiillerini kendisi yaratır sonucuna ulaşınca buradan bir soru daha ortaya çıktı ki o da şudur. İnsanın fiilinden ortaya çıkan hususlar ve özellikler hakkındaki görüş nedir? Aynı şekilde bunlar da onun yarattıklarından mıdır yoksa Allah'ın yarattıklarından mıdır? Mesela insan birine vurduğunda darp edilen bir acı hisseder. Darp edilenin hissettiği bu acı ve elem bu vurmadan dolayı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde bıçaktan ortaya çıkan kesme, anahtarın hareketinden ortaya çıkan açılma hareketi, lezzet, sıcaklık, soğukluk, rutubet, kuruluk, korkaklık, cesaret, açlık, tokluk gibi fiillerin özelliklerinden ve eşyaların özelliklerinden olan bunlar gibi hususları insanın yarattıklarından mıdır yoksa bunlar Allah'ın yarattıklarından mıdır diye birbirlerine sordular. Ardından da bunların hepsinin insanın fiilinden olduğu sonucuna ulaştılar. Çünkü fiili işlediğinde bunları ortaya çıkaran insandır. Dolayısıyla bunlar insanın fiilinden ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da insanın yarattıklarındandır dediler. Her ne kadar Mutezile mezhebinin bazı alimleri fiilden ortaya çıkanların arasını ayırarak bazı şeylerin insanın fiilinden, bazı şeylerin de Allah'tan olduğunu söyleseler de Mutezile'nin geneli bunları insanın fiilinden saymıştır. İşte kardeşlerim, kaza ve kader diye isimlendirilen mesele budur. Ki o, insanın fiilleri ve bu fiillerden ortaya çıkanlar, yani eşyanın özellikleri Allah'ın yarattıklarından mıdır yoksa insanın yarattıklarından mıdır meselesidir. Ve bunları insan özgür ve ihtiyari olarak mı yapar yoksa bunları yapmaya zorlanmakta mıdır? İşte mesele budur. Ve kaza ve kader diye isimlendirilen şey de budur. Ve bu mesele dediğimiz gibi Yunan felsefesini incelerlerken bu felsefeden getirdikleri bir meseledir. Dolayısıyla kaza ve kader meselesi ne kendisine iman edilmesi talep edilen İslam'ın getirdiği bir meseledir, ne de kendisine itikad edilmesi emredilen ayetlerin veya hadislerin getirdiği bir mesele değildir. Bundan dolayı Müslümanların itikat etmekle emrolundukları akideyle onun bir ilgisi yoktur. Ve bu konu ilk zamanlarda Müslümanlar tarafından da bilinmiyordu zaten. Onu ilk öğrenen, alan ve onun hakkında görüş bildiren Mutezile'dir. Görüşlerini bildirdiler, onu insanlar arasında yaydılar ve bu hususta başkaları ile tartışmaya girdiler. Kardeşlerim, diğer Müslüman alimler ise bu görüşü işittiklerinde tabii olarak öfkelendiler. Çünkü onlar açısından hem yeni bir görüştü, hem de dinin ilk esası olan akideye dair çok cesurca bir görüştü. Bu nedenle Mutezile'ye cevap vermek ve bu görüşü çürütmek üzere topluca karşı çıktılar. Diğer alimler Mutezile'ye cevap verirlerken Mutezile'nin takip ettiği aynı metodu kullandılar maalesef. Yani akli ve mantıki önermeler sundular ve sonra ulaştıkları sonucu delillendirmek için Kur'an'dan ayetler getirdiler. İşte böylece kelam diye bir ilim dalı, kelamcılar denilen alimler ve kelamcılık denilen bir metot ortaya çıktı. Ve tartışma bu metot ve bu minval üzere devam etti. Mutezile'ye cevap veren ilk kimseler, daha sonraları kendilerine Cebriye denilen bir grup alimdir ki, onlar da şöyle dediler. Dediler ki, Allah var olan her şeyi irade eden, yani dileyen ve isteyendir. Var olmayan şeyler ise Allah'ın var olmasını dilemedikleridir. Dolayısıyla Allah'ın dilediği olmuş ve dilemediği de olmamıştır. Bundan dolayı da kainattaki her hayır ve şer, meydana gelmesini murad eden, isteyen bir iradeye muhtaçtır. Şer, küfür ve masiyet ortaya çıkmıştır, vardır ve bir vakadır. Dolayısıyla bunlar murad edilmiştir. Nitekim bunları Allah-u Teala istemiştir, dilemiştir dediler. Ve o dilemedikçe onun mülkünde hiçbir şey vuku bulmaz ve Allah-u Teala'nın istemediği hiçbir şey kainatta hasıl olmaz dediler ve şöyle devam ettiler. İnsanların fiilleri ancak Allah-u Teala'nın kudretiyle vuku bulmuştur. İnsan kudretinin bunda bir etkisi yoktur ve insan mutlak bir icbar ile icbar edilmiştir. Yani zorlanmıştır. İnsanın fiilleri insana mecaz olarak nispet edilmiştir. Mesela falan vurdu, yazdı, kötülük yaptı dediğimizde bunların hepsi hakikatte Allah'ın fiilidir dediler. Tıpkı ağaç meyve verdi, taş hareket etti, güneş doğdu, bulutlar yağmur yağdırdı gibi bunların denilmesi gibi. O halde insan icbar edilmiştir, ne özgür bir iradesi vardır ne de fiillerini yaratmaya kudreti vardır. Dolayısıyla o rüzgarın önüne bırakılmış bir tüy veya dalgalara kapılmış bir çöp gibidir ve amelleri onun eliyle ancak Allah yaratır dediler. Dolayısıyla kulun fiilinin yaratıcısı Allah'tır ve kul ancak onun iradesiyle fiili işlemiştir. Buradan hareketle fiillerin neticesinde ortaya çıkanlar ve eşyanın özelliklerini de Allah yaratmıştır dediler. Böylece kendi görüşlerine delil getirmede, akli delillere, mantıki önermelere ve önermelerin sonuçları sıralamasına göre hareket ettiler. Görüşlerine birer delil olmaktan ziyade görüşlerini desteklemesi için de bu mantıki delilleri nakli delillerle desteklediler. Aynen Yunan filozoflarının yaptığı gibi ve aynen Mutezile'nin yaptığı gibi. Onlar da Kur'an'dan deliller olarak işte sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratmıştır ayetini, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetini ve onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü gibi ayetleri delil getirdiler. Mutezile'ye cevap veren ve kendilerine Cebriye denilen bu grup açık bir ifadeyle insanın rüzgarın dilediği yere hareket ettirdiği boşluktaki bir tüy gibi olduğunu söylediler. Dolayısıyla Cebriye'ye göre insanın ne iradesi vardır ne de ihtiyarı vardır. Bilakis o tüm fiillerine icbar edilmiştir. Yani her şeye zorlanmıştır dediler. Daha sonra kardeşlerim kendilerine Ehl-i Sünnet denilen kelamcı başka bir grup alimler ortaya çıktı. Onlar hem Mutezile'ye hem de Cebriye'ye cevap verdiler. Ve dediler ki kulun tüm fiilleri Allah'ın iradesi ve meşiyeti yani dilemesiyledir. İrade ve meşiyet aynı manadadır ve Allah'ın ezeli iki sıfatıdır. Aynı zamanda kulların fiilleri Allah'ın hükmü yani kazası iledir. Bir şeyi dilediğinde de ona ol der, o da hemen oluverir. Kazadan murat takdir edilendir dediler. Kulun fiili Allah'ın yaratması, Allah'ın dilemesi ve Allah'ın kudreti iledir. Ancak kulda cüz'i bir ihtiyar, cüz'i bir irade ve kudret sahibidir. Ama kulun bu iradesi ve kudreti de Allah'ın irade ve kudretine bağlıdır dediler. Peki sizin sözünüzün Cebriye'den farkı ne denildiğinde, yani kulun bağımsız bir iradesi yoksa, bağımsız bir kudreti yoksa, bunlar da Allah'ın iradesi ve yaratmasıyla oluyorsa, o zaman kul neye göre sevap ve ceza alıyor denildiğinde onlar dediler ki, kul sadece kesp sahibidir dediler ve kesbi de şöyle açıkladılar. Kesp, kulun iradesini ve gücünü fiile harcamasıdır. Yani kul bir fiile yönelir, Allah da o fiili yaratır dediler. Diğer bir ifadeyle Allah-u Teala kulun kudret ve iradesiyle değil, kulun kudretinde ve iradesinde fiili yaratarak adetini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu bağlantı kesptir dediler. Ve bu akli ve mantıki delillendirmelerini daha sonra ayetlerle delillendirdiler. Cebriye'nin getirdiği delilleri getirdikten sonra farklı olarak kesb ifadesinin geçtiği ayetleri getirdiler. Mesela leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kazandığı, kesbettiği lehine, yüklendiği, iktisap ettiği de aleyhinedir ayetini delil getirdiler. Böylece kendilerini hem Mutezile'ye hem de Cebriye'ye cevap vermiş olarak, hem de Mutezile ile Cebriye'nin görüşleri dışında yeni bir görüş getirmiş olarak itibar ettiler. Kendi görüşleri hakkında da dediler ki, o içenlere hoş gelen, dışkı ile kan arasından çıkmış halis bir süttür diyerek, görüşlerinin mutedil bir görüş ve en doğru bir görüş olduğunu iddia ettiler. İşte kardeşlerim, Ehl-i Sünnet kelamcılarının görüşünün hülasası ve özeti de budur. Ve dikkatle incelendiğinde açık bir şekilde onların görüşüyle Cebriye'nin görüşünün aynı olduğu ve onların da aslında Cebriyeciler görüşünde olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla onlar Müslümanlar tarafından tepki çeken iki görüşün ortasında orta bir yol tutmak isteyince kesb diye adlandırdıkları bir şey icat ettiler ve bu açıklama ile meseleyi çözdüklerini iddia ettiler. Ancak kesb olarak isimlendirdikleri bu şeyin de Allah'ın yaratmasından olduğunu inkar etmediler. Yani Allah kul fiili yapmaya azmettiği anda fiili yaratır dediler. Bu azmetme ve yönelme kesptir dediler. Ancak kulun azmetme ve yönelmedeki irade ve gücünün de yine Allah'ın yaratmasıyla olduğunu söylediler. Neticede kul fiili yapmaya mecburdur, ihtiyari değildir sonucu çıktı. Dolayısıyla lafızları evirip çevirmek ve lafızlarla oynamak yoluyla aslında Cebriye'nin görüşünü söylemiş ve bu görüşü izah etmiş oldular. Ve böylece kaza ve kader hakkında kardeşlerim tartışma devam etti ve her grup onu diğer grubun hilafına ve aksine anlar oldu. Mutezile'nin ve Ehl-i Sünnet kelamcılarının İlk dönem alimlerinden sonra onların öğrencileri ve taraftarları geldi. Tartışma onların arasında da devam etti. Ve bu tartışma her asırda da tekrarlandı. Zaman içinde Mutezile'nin taraftarlarının azalması ve Ehl-i Sünnet'in galebe çalmasının ardından tartışma Ehl-i Sünnet tarafına meyletmeye başladı. Ve Ehl-i Sünnet içerisindeki tartışmacılar kaza ve kader hakkında ihtilaf etmeye başladılar. Ona kendilerince tahayyül ettikleri yeni manalar koymaya başladılar. Lügat lafızları veya şer'i lafızları kendi anlayışlarına tatbik etmeye başladılar. Mesela kimileri şöyle dediler. Kaza ve kader hiçbir kimsenin bilemeyeceği Allah'ın sırlarından bir sırdır dediler. Kimileri de kaza ve kader hakkında araştırmak mutlak olarak caiz değildir. Çünkü Resul sallallahu aleyhi ve sellem bundan nehyetmiştir ve şöyle demiştir. İza zukiral kader femsiku. Kaderden bahsedildiği zaman susunuz. İşte bu hadisi delil getirerek kaza ve kaderin tartışılmasının yasak olduğunu söylediler. Kimileri de kaza ile kaderin arasını ayırarak ayrı ayrı mana verdiler. Kaza külli hükümdür, kader ise cüziyatlar ve tafsilatlar hakkındaki cüz'i hükümdür dediler. Kimisi de kader amelin tasarımını belirlemektir. Kaza ise infazdır. Ya da kaderden murat takdirdir, kazadan murat ise yaratmaktır dediler. İşte böylece muayyen bir isimlendirme olarak kaza ve kader mevzusu hakkındaki tartışma bu şekilde dönmeye devam etti. Kardeşlerim, bu konudaki hata öncelikle Mutezile'den kaynaklanmış, Ehl-i Sünnet ile Cebriye de onları bu hatada maalesef takip etmişlerdir. Çünkü onlar Mutezile'nin sözlerini ve görüşlerini konunun esası yaparak ona cevap vermeye koyuldular. Bahsin temeli hatalı olunca da hata devam edip gitti. Böylece Müslümanlar onu aynı temel üzerinde ele alarak asırlarca kaza ve kaderin girdabında yaşamışlardır maalesef. Bu konudaki hata birçok yönden kaynaklanmıştır. Mesela birincisi, diğer din mensuplarından olan muhaliflerine cevap vermek üzere kullanılmak amacıyla Yunan felsefesinin öğrenilmesi hatadır. Dahası onun esası bakımından öğrenilmesi de hatadır. Çünkü Yunan felsefesi diğer kadim felsefeler gibi tabiat ötesi metafizik konular hakkındaki bir araştırmadır. Bundan dolayı tabiat ötesi, madde ötesi ve mücerret hakikat ötesi bahsi kendisine esas yapan felsefi bahislerin hepsi batıldır kardeşlerim. Çünkü bunlar da fikri ameliye gerçekleşmemiştir. Zira ortada hislerle müşahede edilen fikri bir ameliye yoktur. Bilakis bunlarda teoriler vardır, ütopyalar, tasavvurlar söz konusudur. Bundan dolayı başta Yunan felsefesi olmak üzere felsefe bahislerinin tamamı batıldır. Çünkü hakikatte bunlar vakası olan fikirler değildir. Ancak teorik ve ütopik fikirlerdir veya hayaller ve tasavvurlardır. Bundan dolayı birinci hata buradan kaynaklandı. İkincisi ise kardeşlerim, Mutezile gaibi müşahede edilene, yani Allah'ı insana kıyas ederek ifrata kaçtı. Ve mantıki önermeleri kendilerini kontrol eden bir hale getirdi. Böylece de hataya düştü. Çünkü insan yaptığında zulüm olarak itibar edilen bir şeyin Allah yaptığında da zulüm olarak itibar edilmesini akli bir gereklilik gördüler. Oysa ki böyle bir kıyas batıldır. Hiç insan ve insanın sıfatları Allah'a kıyas edilir mi? Bir amelin zulüm veya adalet olarak itibar edilmesi onun tüm şartlarını, hallerine veya onu kuşatanlara muttali olmayı gerektirir. İnsan açısından onun bilinmesi, onun kuşatılması mümkün iken Allah açısından onun kuşatılması imkansızdır. Dolayısıyla adaletin insanın tasavvur ettiği gibi Allah'a icbar edilmesi kesinlikle büyük bir hatadır. Çünkü Allah insandan başkadır ve Allah'ın insana kıyas edilmesi son derece yanlıştır. Örneğin Allah'ın iradesinin bir şeye ilişkin olması Allah'ın bu şeyden razı olmasını gerektirmez. Nitekim bir şeyin Allah'ın iradesine göre meydana gelmesi Allah'ın bundan razı olduğu manasına gelmez. Bilakis Allah'ın iradesiyle meydana gelmiştir demek Allah'a cebren meydana gelmemiştir demektir. Allah ondan razı da olabilir, razı olmaya da bilir. Aynı şekilde onların delillerinin hepsi Allah'ın insana kıyas edilmesinin, mantıki önermelerin, öncüllerin ve sonuçların dışına çıkmamaktadır. Ve birebir hissedilen şeylerden veya lügattan anlaşıldığına göre ayetlerin delaletinden alınmış nakli ya da akli deliller de değildir. Dolayısıyla kaza ve kader meselesi hakkındaki görüşleri bu husustan dolayı da hatalıdır ve bu hata maalesef devam edip sürdü gitti. Üçüncü hata ise kardeşlerim, konunun esasının hatalı tespit edilmesidir. Zira onların esası neydi? Kulun fiilini Allah mı yaratmıştır yoksa kulun kendisi mi yaratmıştır? Bu Allah'ın iradesi ile mi meydana gelmiştir, yoksa kulun iradesi ile mi meydana gelmiştir? İşte tüm kelamcılar bu esas üzerine yürüdüler. Oysa bu esas apaçık bir hatadır. Neden? Çünkü konunun esası kulların fiillerinin hangilerine sevap ve ceza terettüp eder, hangilerine etmez olması gerekirdi. Yani kullar hangi fiillerinden mesuldür, hangilerinden değildir olması gerekirdi. Ancak onlar fiilin yaratılmasını ve fiil üzerindeki iradeyi temel yaptılar. Oysa ki yaratma ile irade Allah'ın sıfatlarından iki sıfattır. Bunların bahsi ancak sıfatlar konusunda olur. Sevap ve ceza bakımından bunların kulların fiilleri bahsiyle bir ilişkisi yoktur ki. Zira Allah'ın sıfatları konusu fiilinden ötürü kula sevap ve ceza gerekmesi dışında bambaşka bir meseledir. Dahası bu iki konu gerek mevzu bakımından gerekse delillendirilmesi bakımından da tamamen birbirinden ayrı iki meseledir. Zira Allah'ın sıfatları konusu ilahi zatın vasıflandığı ilim, irade, hayat, semi, basar, yaratma, kelam ve benzeri sıfatlara ilişkin bahistir. Allah'ın sıfatlarının delili ise bunların Allah'a ait olduğunun ispatına dair getirilen kesin bürhandır. Bu da ancak Allah'ın ayetleriyle olur. Çünkü Allah'ın sıfatları hislerin kapsamına girmez. Dolayısıyla aklın bunları idrak etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı kardeşlerim bunlara akli delil getirilmez. Fiile sevap ve ceza gerekmesi konusu ise bir fiilin karşılığı olarak neyi gerektirdiği meselesidir. Bunun delili de bu fiile Allah tarafından sevap ve mükafat verileceği, şu fiilin cezalandırılacağını içeren naslardır. Bundan dolayı iki mevzu tamamen birbirinden ayrıdır. Bunları birbirine karıştırmak ve bu karışıklığı da bahsin esası yapmak hatalıdır. İşte hata budur. Dolayısıyla da kaza ve kaderin mefhumunda hata ortaya çıkmıştır. Şayet bahsin esası, konunun esası sevap ve ceza olmuş olsaydı ne bu tartışma olurdu ne de bu görüş ortaya çıkardı. İşte kardeşlerim tüm bunlardan da ortaya çıkmaktadır ki kaza ve kader meselesi hakkındaki bahsin temeli hatalıdır. Çünkü o Yunan felsefesi fikirlerinden bir fikirdir. Metafizik konular da akıl yürütmeye çalışmaktır. Yine Allah'ın sıfatlarını insana kıyas etmek ve Allah'ın sıfatları hakkında akıl yürütmeye çalışmaktır. Bunun içindir ki kelamcıların ortaya koyduğu, tartıştıkça tartıştıkları bu bahis tamamıyla hatalıdır ve birçok farklı hatalara ve bölünmelere yol açmıştır. Peki kardeşlerim, ıstılahi anlamıyla yani kelamcıların tartıştığı mana üzerinden, doğru bir esas üzerinden kaza ve kader nedir? Bu konudaki sahih görüş nedir diye soracak olursak, öncelikle kulların fiillerini inceleyen bir kimse, insanın iki daire içerisinde yaşadığını görür. Bunlardan birincisi, insanın hakim olduğu ve insanın bizzat sorumluluğu altında olduğu dairedir. Bu daire, insanın tasarrufu altında bulunan ve serbest seçimiyle insanın fiillerini dilediği gibi yapabildiği bir alandır. İkinci daire ise insana hakim olan dairedir. İnsana hakim olan bu daire içerisinde her ne kadar insan bir takım fiiller yapsa da bu dairede insandan çıkan veya insan üzerine uygulanan fiillerde insanın hiçbir rolü yoktur. İnsana tahakküm eden bu daireye baktığımız zaman da bunun iki şekilde olduğunu görürüz kardeşlerim. Birincisi, doğrudan doğruya varlık nizamının yani tabiat kanunlarının gerektirdiği fiillerdir. Mesela bu dünyaya kendi iradesi olmadan insan gelmiş ve yine kendi iradesi olmadan gidecektir. İşte yalnızca cismiyle, fiziki yapısıyla havada uçamaz insan. Su üzerinde yürüyemez. Gözlerinin rengini, kafasının şeklini, vücudunun büyüklüğünü belirleyemez. Bunların tamamında yaratılmış olan kulun herhangi bir tesiri ve alakası bulunmaksızın bunları yaratan yalnızca Allah-u Teala'dır. İkincisi ise varlık nizamının gerektirmediği, ancak insanın da def etme ve kendinden uzaklaştırma gücüne sahip olmadığı fiillerdir. Bu fiiller ya doğrudan insandan çıkar ya da kendi isteği dışında insan üzerinde gerçekleşir. Ve insan da bunları kendinden uzaklaştırma imkanına sahip değildir. Mesela duvarın üzerinde bulunan bir şahsın düşerek bir başka kişiyi öldürmesi. İşte kuşa ateş eden kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir insana isabet ettirmesi. Ya da telafisi mümkün olmayan bir arızadan dolayı bir uçağın düşmesi. Bir otomobilin veya trenin devrilmesi ve bu nedenle de yolcuların ölmesi. Ve buna benzer birçok olay işte bu kapsama giren olaylardandır. İşte kardeşlerim, bu tür fiiller insanın gücü altında olan fiillerden değildir. Bunlar insana egemen olan dairede gerçekleşen fiillerdendir. İşte insana egemen olan bu dairede gerçekleşen fiillerin tamamı kaza diye isimlendirilir. Neden? Çünkü fiile hükmeden ve fiili kaza eden Allah'tır. Fiilin meydana gelmesinde kulun iradesi hür değildir. Herhangi bir serbestiyeti yoktur. Bu nedenle bu fiillerin sonucunda insanın değerlendirmesine göre sevgi veya hoşnutsuzluk, fayda veya zarar olsa da ortaya çıkan sonuçlardan Allah-u Teala kulu sorgulamaz. Yani insan her ne kadar hayır ve şer olarak değerlendirse de bu fiillerdeki hayrı ve şerri bilen yalnızca Allah-u Teala'dır. Çünkü bu türden fiillerin oluşumunda insanın bir etkisi yoktur. İnsan bu tür fiillerin niteliği ve fiil hakkında bir şey bilemeyeceği gibi fiili kendinden uzaklaştırma veya kendine doğru çekme imkanına da sahip değildir. Bu nedenle de bu tür bir fiilden dolayı ne sevap kazanır ne de cezalandırılır. İşte kardeşlerim, kaza budur. Ve sonuç olarak da insanın kazanın Allah Subhanahu ve Teala'dan olduğuna inanması, iman etmesi gerekir. Kadere gelince kardeşlerim, malum Allah eşyalarda belirli özellikler yaratmıştır. Ateşte yakma, işte odunda yanma, bıçakta kesme özelliğini Allah yarattı ve her şey için aksi yönde hareket edemeyeceği, varlık nizamına göre hareket etmesini sağladı. İşte eşyada ortaya çıkan bu hususları dikkatlice inceleyen kimse, bunların insanın fiili olmayıp eşyanın özelliklerinden olduğunu görür. Eşyanın kendisine ait özelliklerinden bir özellik olmadıkça, insanın bir özelliği ortaya çıkaramaması bunun delilidir. Mesela odunda yanma özelliği olmasa insan bu özelliği ortaya çıkaramaz. Yine mesela hurma çekirdeğinde elma değil hurma bitme özelliğinin ve insan menisinden hayvan değil insanın meydana gelmesi özelliğinin olması gibi. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teala eşyalarda belirli özellikler yarattığı gibi insanda da içgüdüleri ve uzvi ihtiyaçları yaratmış, eşyalarda bulunan özellikler gibi içgüdü ve uzvi ihtiyaçlara da muayyen özellikler vermiştir. Mesela nevi içgüdüsünde cinsi meyil özelliğini, beka içgüdüsünde mülk edinme özelliğini, uzvi ihtiyaçlarda açlık özelliğini yaratmış Ve bu özellikleri varlık kanununa göre insan için gerekli kılmıştır. İşte hem insandaki içgüdü ve uzvi ihtiyaçlar, hem de eşyadaki tüm özellikleri, takdir ettiği bu özelliklerin dışına çıkamayacağı şekilde yaratan Allah Subhanahu ve Teala'dır. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın hem eşyalarda yaratmış olduğu belirli özellikler, hem de insanda yarattığı içgüdülere ve uzvi ihtiyaçlara kader ismi verilir kardeşlerim. Çünkü eşyaları, içgüdüleri ve uzvi ihtiyaçları yaratan ve onlara belirli özellikler veren yalnızca Allah-u Teala'dadır. Allah-u Teala'dır. İnsandaki şehvet duygularının kabarması, gözünü açtığında görmesi, yukarıya attığında taşın yukarıya doğru gitmesi, aşağıya doğru atıldığında inmesi gibi fiillerin hiçbiri insanın fiilinden değildir. Bunların hepsi ancak Allah-u Teala'nın eşyaları bu halde yaratmasının, yani eşyayı ve eşyalardaki muayyen özellikleri yaratmasının bir sonucudur. Bu nedenle de bu özellikler insandan değil, Allah-u Teala'dandır. Bunların meydana gelmesinde kulun kesinlikle herhangi bir rolü yoktur kardeşlerim. İşte ıstılahi manasıyla kader de budur. Bu nedenle insanın eşyalarda takdir edilen özellikleri Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığına da iman etmesi vaciptir. Tüm bunlara göre kardeşlerim, kaza ve kader ister varlık nizamı gerektirsin, isterse gerektirmesin, İnsana hakim olan dairede meydana gelen fiiller ve eşyalarda ortaya çıkardığı özelliklerdir. İstilahi anlamıyla kaza ve kaderin hayrının ve şerrinin Allah-u Teala'dan olduğuna inanmak demek, insandan sadır olan veya insanda zorla meydana gelen ve def edemediği fiillerin ve insanın eşyalarda ortaya çıkardığı özelliklerin Allah-u Teala'dan olduğuna, bunların meydana gelmelerinde kulun hiçbir rolünün olmadığına inanmak demektir. İnsanın hakim olduğu ve mesul olduğu dairedeki fiillere gelince kardeşlerim, bu dairede ister Allah'ın şeriatı, isterse başka bir nizam olsun, insanın serbestçe seçtiği nizama göre hareket ettiği bir dairedir. Bu daire, insanın kendisinden kaynaklanan veya kendi iradesiyle insan üzerinde vuku bulan amellerin gerçekleştiği bir dairedir. İnsan dilediği gibi yer, içer, yürür, istediği zaman yolculuk yapar. Dilediği zaman da bunların hiçbirini yapmaz. Yine insan ateşle yakar, dilediği gibi bıçakla keser. İşte istediği gibi cinsi veya mülk edinme ihtiyacını veya midevi açlığını doyurabilir. Bir fiili serbestçe yapabildiği gibi yine serbestçe de ondan vazgeçebilir. Bu nedenle de insan bu daire içerisinde yaptığı fiillerden sorumludur ve mesuldür. Sevabı hak edecek bir fiil yaptığı zaman sevapla mükafatlandırılır. Cezalandırılmayı gereken bir fiil yaptığında da azap ile cezalandırılır. Evet, değerli dostlar ve kıymetli izleyiciler. İşte kendisinde ihtilaf edilen, esası ve temeli hatalı olduğundan sürekli hatalı ve yanlış görüşlerin birbirini takip ettiği, kulların fiillerine ilişkin bir tartışma olan ıstılahi manasıyla kaza ve kader hakkında en doğru ve en sahih görüş budur. Bunun dışındakiler akli ya da nakli hiçbir delile dayanmayan, Allah'ı ve sıfatlarını insana kıyaslamakla haddin aşıldığı, felsefenin ve mantıki önermelerin insanı sürüklediği vehimler, hayaller ve teorilerden başka bir şey değildir. Rabbim bizleri hakka isabet eden ve doğruya ulaştırdığı kullarından eylesin, batıldan ve haddi aşmaktan da muhafaza eylesin inşallah. Amin. Allahümme amin. Kardeşlerim, böylelikle İslam'ın getirdiği şer'i manasıyla kadere iman mefhumunu ve kelam ve akaid ilmindeki ıstılahi manasıyla kaza ve kader mefhumunu ortaya koymuş olduk. Ve böylece bir dersimizin de sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir mefhum ve kavram üzerinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.